Ayrım 30. Kafamda bir tuhaflık. Orhan Pamuk. Sayfa 357. Mevlut kızlarıyla İstanbul'a döndükten sonra 1995 sonbaharında damatın reklam şirketinin otoparkında bekçiliğe devam etti. Damat eski sınıf arkadaşının karısı öldüğü için köye gitmesini doğal karşılamış, Mevlut'un yokluğunda kapıcıya verdiği görevleri tekrar ona devretmişti. Geçen zamanda Zonguldaklı Kemal'in çetenin park alanını genişlettiğini, İki saksı ve birkaç kaldırım taşıyla sınır çizgisini değiştirdiğini ve daha kötüsü kendisine karşı 3 ayda daha kabadayıca bir konuşma üslubu. Şu BMW'yi çekin dedik yahu benimsediğini Mevlüt gördü ama mesele etmedi. Raiha'nın ölümünden sonra herkese, her şeye, her bahaneyle öfkeliydi. Ama şimdi üzerinde yeni bir lacivert ceket olan Zonguldaklı'ya kızamıyordu nedense. Geceleri yine boza satıyor, geri kalan vaktini kızlarına veriyordu. Ama ilgisi, dersini yaptın mı, doydun mu, iyi misin gibi derine gidemeyen sorulardan öteye geçmiyordu. Kızlarının annelerinden sonra Samiha teyzelerine daha da sık gittiklerinin ama bu ziyaretlerden kendisine söz etmek istemediklerinin fazlasıyla farkındaydı. Bu yüzden Fatma ile Fevzi'ye bir sabah okula gittikten sonra kapı çalıp da karşısında Ferhat'ı görünce konunun kızları olduğunu sandı. Artık bu mahalleye silahsız girilmez dedi Ferhat. Uyuşturucular, orospular, dönmeler, her türlü çete. Sana ve kızlara başka bir yerde ev bakalım. Biz memnunuz. Burası Raiha'nın evi. Ferhat açacağı çok ciddi bir konu olduğunu söyledi ve Mevlüt'ü Taksim Meydanı'na bakan yeni kafeteryalardan birine götürdü. Beyoğlu'na akan kalabalığa bakarak uzun uzun konuştular. Mevlüt arkadaşının kendisine bir çeşit tahsildar çıraklığı teklif ettiğini çok iyi anladı. Peki bütün bu iş hakkında senin şahsi görüşün ne? Bu konuda hem resmi hem şahsi görüşüm aynıdır, dedi Ferhat. Bu iş hem seni hem kızları hem de öte tarafta sizler için dertlenen Raiha'yı mutlu edecek iyi para kazanacaksın. Aslında Melut'un Yeditepe Elektrik'ten resmen alacağı para o kadar da yüksek değildi. Ferhat'ın yardımcısı sıfatıyla elektrik borcu kovalamaya başlarsa, damatın otoparkına bekçilik ederken kazandığından daha çok kazanacaktı. Ama Ferhat'ın sözünü ettiği çok paranın ancak abonelerin ödemelerinin bir kısmını bahşiş diye cebe atmakla mümkün olacağını seziyordu. Bal tutanın parmağını yalayacağını Kayserili patronlar da biliyorlar dedi Ferhat. Ortaokul diplomanı, ikametgah ve nüfus kağıdını ve 6 vesikalık fotoğrafını getirdikten 3 gün sonra işe başlarsın. İlk başta işe birlikte çıkarız. Ben sana her şeyi öğreteceğim. Mevlüt, seni bu işe dürüst olduğun, kimsenin hakkını yemeyeceğin için çok istiyoruz. Allah senden razı olsun dedi Mevlüt ve otoparka yürürken bu sözünde bir alaycılık olduğunu, Ferhat'ın fark bile etmediğini düşündü. 3 gün sonra Ferhat'ın verdiği numaraya telefon etti. İlk defa çok doğru bir karar verdin dedi Ferhat. 2 gün sonra Kurtuluş otobüs durağında buluştular. Mevlüt'ün üzerinde iyi ceketi, lekesiz pantolonu vardı. Ferhat eline ihtiyar katiplerin gençlik yıllarında taşıdığı çantalardan birini almıştı. Sana da ayarlarım bir eski tahsildar çantası dedi. Aboneleri korkutur. Kurtuluş'un arkalarında bir sokağa gittiler. Bazen geceleri Mevlüt boza satmaya bu mahalleye hala geliyordu. Geceleri neon lambaları ve televizyon ışıkları sayesinde sokak daha modern gözüküyordu ama bu sabah alçak gönüllü haliyle 25 yıl öncesinde Mevlüt'ün ortaokul yıllarındaymış gibiydi. Öğleye kadar o mahallede aynı defterde yer alan 250'ye yakın sayacı gözden geçirdiler. Apartmanlara giriyor, önce aşağıya, kapıcı dairesinin orada elektrik sayaçlarına bakıyorlardı. 7 numaranın birikmiş çok borcu var. Son 5 ayda 2 ihtar çekilmiş. Hala ödememiş ama bak sayacı vızır vızır çalışıyor derdi Ferhat bir öğretmen havasıyla. Çantasından çıkardığı fiş defterinin beyaz sayfalarını çevirir, gözlerini kısarak bazı rakamları okurdu. 6 numarada geçen sene bu vakitten kalma 2 büyük faturaya itiraz etmiş. Biz de elektriğini kesmemişiz ama bak sayacı yerinden kıpırdamıyor bile bakalım. Küf, soğan ve kızarmış yağ kokan merdivenlerden önce 3. kata 7 numaraya çıkar, kapının zilini çalarlardı. Hemen arkasından daha kapı açılmadan elektrik diye açıklayıcı bir sesle ama kendinden emin bir savcı gibi suçlayıcı bir edayla Ferhat içeriye seslenirdi. Kapıda elektrik tahsildarının olması evdekileri telaşlandırırdı. Ayrıca elektrik derken Ferhat'ın takındığı modern ve otoriter havada aile mahremiyetini hem aşağı hem de uyaran bir yan vardı. Kapı kapı dolaşıp yoğurt sattığı günlerde Mevlüt da bu incelikleri çok yaşamış öğrenmişti. Şimdi dürüst bulunmak kadar kendisindeki bu ev ve mahremiyet tecrübesi, yani tacizci olmadan kadınlarla uygun bir şekilde konuşabilme tecrübesi sayesinde de Ferhat'ın kendisinden yardım beklediğini düşünüyordu. Borçlu dairenin kapısı bazen açılır, bazen açılmazdı. Açılmazsa Mevlüt da tıpkı Ferhat gibi yaparak daireden gelen tıkırtılara kulak kesilirdi. Kapı çaldıktan sonra yaklaşan ayak sesleri, elektrik sözü üzerine hemen kesilirse, bu içeride biri var ama elektrik şirketine borçlu olduğunu bildiği için kapıyı açmıyor anlamına gelirdi elbette. Ama çoğu zaman kapı açılır ve eşikte bir ev kadını, bir anne ya da başını bağlayan bir teyze ya da kucağında bir çocukla bir kadın, yaşlı ve hayaletimsi bir dede, öfkeli ve aylak bir adam, ellerinde pembe bulaşık eldivenleri bir kadın ya da gözleri iyi görmeyen bir nine belirirdi. Yeniden elektrik derdi Ferhat açık kapıdan içeriye bir devlet memuru havasıyla. Ödenmemiş faturanız var. Bazısı hemen elektrikçi yarın gel bozuk param yok ya da bugün yanımızda para yok gibi bir şey söylerdi. Evladım ne faturası biz her ay borcumuzu gidip bankaya yatırıyoruz derdi bazıları. E daha dün yatırdık ya da kapıcıya her ayın başında fatura ile birlikte parayı veriyoruz diyenler de çoktu. Vallahi bu defterde ödenmemiş faturanız olduğu yazıyor derdi Ferhat. Artık her şey otomatik bilgisayardan çıkıyor. Bizim işimiz borcunuzu ödemediğiniz için elektriğinizi kesmek. Ferhat konuyu öğretmenin ve işin sınırsız imkanlarını hissettirmenin zevki kadar iktidarını göstermenin gururuyla Mevlüt'e bir bakış atardı. Hiçbir şey söylemeden esrarengiz bir havayla giderse kapıda bıraktıkları arkadaki Mevlüt'e dönerlerdi. Ne olacak şimdi elektriğimizi kesecek mi yani diyen telaşlı bakışları Mevlüt daha ilk saatlerden tanımaya başladı. Çoğu zaman da Ferhat olumlu kararı kapıda dikilen elektrik tüketicisine kendi bildirirdi. Gelecek sefere kadar kesmiyorum ama bak elektrik özelleştirildi. Bir üçüncüsü olmayacak ha derdi. Kesersem sonra bir de açtırma parası ödeyeceksin iyi düşün. Ya da madem evde gebe kadın var bu seferlik dokunmuyorum ama bu son gibi cevaplar da verirdi. Ya da parasını ödeyemiyorsan elektriğini de dikkatli kullanacaksın diye bir söz söyler. Bunun elektriğin kesilmeyeceği anlamına geldiğini gören kapıdaki kişi Allah razı olsun diye cevap verirdi. Bazen de kapıda duran sümüklü çocuğu işaret edip bunun hatırı için kesmiyorum derdi ama gelecek sefer çocuğun da gözünün yaşına bakmam ha. Birkaç kere de kapıyı açan erkek çocuğu evde kimsenin olmadığını söyledi. Bazı çocuklar bunu söylerken aşırı heyecanlanır, bazısı da yalan söylemenin bir çeşit akıllılık olduğuna karar vermiş bir büyüğün edasıyla konuşurdu. Kapıyı çalmadan önce içerisini dinledikleri için Ferhat, çocuğun yalan söylediğini bilir ama onu bozup kalbini kırmazdı. Peki evlat derdi şefkatli bir amca havasıyla. Akşam annene babana söyle, ödenmemiş elektrik borcunuz var, tamam mı? Adın ne senin bakayım?
Talat.
Aferin Talat. Kapa bakayım kapıyı da kurtlar gelip seni yemesin. Ama bu Ferhat'ın ilk günde Mevlüt'e işi kolay ve rahat göstermek için takındığı bir havaydı. Elektrikçi, bizim Allah'tan başka kimseye borcumuz yok diyen sarhoşlara. Ulan devlet tefeci olmuş, size para yetiştiremiyoruz reziller diye bağıran öfkelilere. Rüşvetten cehennemde cayır cayır yanacaksınız deyip yüzlerine kapıyı kapatan takma dişli dedelere. Elektrik memuru olduğun ne malum diyen işsiz güçsüz ukalalara hiç sert cevap vermedi Ferhat. İlk başlarda yüzüne baka baka yalan söyleyenleri, annem içeride ölüm döşeğinde, babamız askerde, biz yeni kiracıyız, o eski kiracının borcu diyenleri de bozmadı. Binadan çıkarlarken bu bilgilerin doğrusunun ne olduğunu Mevlüt'e dikkatle anlatıyordu. Size para yetiştiremiyoruz diyen adam, her seferinde başka bir elektrik tahsil takımına rüşvet verdiği yalanını atardı. Takma dişli dede aslında dindar değildi, Ferhat onu Kurtuluş Meydanı'ndaki meyhanede çok görürdü gibi. Bu insanlara zulmetmek değil, kullandıkları elektriğin parasını almak dedi Ferhat, daha sonra bir kahvede otururlarken. Parayı ödeyemiyorsa elektriğini kesip yoksul adamı, kadını, çocukları cezalandırmanın mantığı yok. Hangisi gerçekten ödeyemiyor, hangisi biraz ödeyemiyor, hangisi aslında ödeyebilir de yalan atıyor, hangisi madrabaz, hangisi samimi, bunu anlamak da bu işte sana düşüyor. Patronlar bu değerlendirmeleri bir hakim gibi yapalım diye yetki vermiş, takdir benim için. Yani senin de işin. Anlıyor musun?
Anlıyorum, dedi Mevlüt.
Mevlütçüm, bu işte iki büyük yasak vardır. Gidip görmediğin sayıcın rakamını kafadan atıp görmüş gibi asla yazmayacaksın. Anlarlarsa bittin. Bir de sana söylemeye gerek yok ama kadın kısmına sataşma. Bakma, en ufak bir şikayet bile istemiyorum. Şirketin namusudur, gözünün yaşına bakmazlar. Bu akşam işe başlamamızın şerefini seni Bahar Pavyon'a götüreyim mi? Bu akşam bozuya çıkacağım. Bu akşam da mı? Artık çok kazanacaksın. Bozaya her akşam çıkacağım dedi Mevlüt. Ferhat anlıyorum anlamında bir hareketle gövdesini öne eğerek gülümsedi.
8. Mevlüt en uzak mahallelerde. Köpekler bizden olmayana havlar. Hasan amca. Süleyman'ın kendinden büyük bir şarkıcı kadını gebe bıraktığını, onunla evleneceğini işitince hiçbir şey demedim. Mevlüt'a da çok üzüldük. Bu felaketleri gördükçe Safiye'ye diyorum ki, bakkal dükkanından daha fazlasını zorlamadığım için iyi ettim. Her gün dükkanımda gazete katlayıp kese kağıdı yapmayı bile seviyorum. Vediha. Belki bu Süleyman için iyi bile oldu diye düşündüm. Çünkü bu gidişle evlenemeyecekti. Melahat Hanım'ı babasından istemek için Üsküdar'daki eve Süleyman'la birlikte yalnızca Korkut'la ben gittik. Süleyman takım elbise giydi, kravat taktı. Görmeye gittiğimiz hiçbir kız için bu kadar özenmemişti. Bu etkiledi beni. Emekli memur kayınpederinin elini de pek saygıyla öptü. Belli ki Süleyman seviyor bu Melahat'ı. Nedenini anlayamıyor, merak ediyorum. Sonunda o da çıktı geldi odaya. Vakur, şık ve bakımlıydı. 40 yaşındaki kadın görücüye çıkan 15 yaşındaki kız gibi bize kahve verdi. İşi şakaya vurmamasını, çok ölçülü ve saygılı olmasını sevdim. Sonra o da kendine bir kahve aldı, bir paket Samsun çıkardı. Yeni barıştığı babasına da bir tane verdi ve sonra kendi kendine de bir tane yakıp dumanını puf diye küçük odanın ortasına üfledi. O zaman hepimiz sustuk. O zaman Süleyman'ın değil gebe bırakıp evlenmek zorunda kaldığı için utanmak, bu kadınla evleniyorum diye bir gurur da duyduğunu hissettim. Melahat Hanım'ın sigara dumanı mavi bir sis gibi odada salınırken, Süleyman'ın sigarasının dumanını Korkut'un suratına kendi üfleyebilmiş gibi mağrur olduğunu hissettim ve aklım karıştı. Korkut. Özel bir talepleri şunu isteriz bunu isteriz diyecek halleri yoktu tabii. Mütevazı, iyi niyetli, yoksul insanlar. Belli ki hiç dini eğitim almamışlar. Duttepe ahalisi dedikoduya meraklıdır. Düğünü Mecidiye köyde değil, herkesin uzak bir yerde yapalım dedik ve Süleyman'la Aksaray'da küçük ama kaliteli bir düğün salonu ayarladık. Sonra, hadi senle abi kardeş erkek erkeğe bir kadeh öğle rakısı içelim dedim Süleyman'a. Kumkapı'da bir meyhaneye oturduk. Süleyman, dedim ikinci kadehten sonra. Abin olarak çok ciddi bir soru soruyorum sana. Biz bu hanımı çok sevdik ama bir erkeğin şerefi her şeyden önemlidir. Şimdi Melahat Hanım bizim hayat tarzımıza uyum sağlayacak mı? Emin misin sen bundan? Sen merak etme abi, dedi önce. Şeref derken ne demek istiyorsun diye sordu sonra. Ferhat. Onlar Süleyman'ı evlendirirken ben Güneş Pavyon'a sıradan bir müşteri gibi gidip bir saha araştırması yaptım. Tahsildarlık işinin bir hoş yanı da hem iki kadeh rakını içersin hem de çevreyi dikizleyip elektrik kaçağını, mümkün hile yollarını ve yakında canını yakacağın kendini beğenmiş patronları şöyle biraz tanırsın. Hatunlar da köşelerde yerlerini alıyordu. Orada çok oturduk o akşam. Masamızda Dersimli Demir abi, iki müteahhit, bir eski solcu ve benim gibi çalışkan ve genç bir elektrik tahsildarı daha vardı. Böyle gece kulüplerinin her birinin kızarmış et, rakı, küf, parfüm ve nefesten oluşan ve yıllardır pek tencere açılmadığı için şarap gibi tatlanan kendine özgü birer kokusu vardır. Halılara, perdelere siner. Bir süre sonra bu kokuya alışırsın, eksikliğini çekersin ve uzun bir aradan sonra o akşamki programı okurken, koklarken aşık olmuşsun gibi bir kalbin hızlanır. O akşam Türk sanat müziğinin kadife sesi Muhterem Mavi'yi saygıyla dinledik. Eğlenceli ikili Ali ile Veli'nin son reklamları ve siyasetçileri taklitlerini ve Avrupa'da da ünlü oryantal dansöz Mesrure'yi izledik. Pek çok Türk sanat müziği şarkısı, pek çok hüzün vardı Güneş Pavyon'da ve kelimelerin ve müziğin arkasında hep Selvihan vardı. İki gün sonra öğle vakti Mevlüt'le eğitim için bu sefer Beşiktaş'ın arkalarında buluştuk. Bugün ilk dersimiz kuramsal olacak dedim. Bu lokantaya bir kere girmiştim. Gel oturalım, merak etme, rakı içmeyiz, işteyiz. Böylece İrşat gazetesindeki arkadaşların da kızmazlar sana. Yarı boş lokantaya oturduğumuzda İrşat okumuyorum dedi Mevlüt. Yalnızca bacanakların haberini, bir de o resmi kesmiştim. Şimdi dinle beni Mevlüt dedim. Nedense arkadaşımın saflığına sinirlenerek, bu meslekte insan sarrafı olmak birinci vasıftır. Her zaman uyanık, her zaman kül yutmaz olacaksın. Kapıda beni görünce aman elektrikçi diye yalvaran o insanlar var ya, hepsi artistlik yapıp beni deniyorlar. Bunu anlayacaksın. Gerekirse kendini tutup yumuşak adam oynayacaksın. Gerekirse de kafan atacak, yoksul dul kadının elektriğini çatır çatır keseceksin. İcabında Türkiye Devleti'nin rüşvet kabul etmez şerefli memuru gibi davranacaksın. Bakma böyle dediğime. Ben memur değilim. Sen de olmayacaksın. Aldığın para da rüşvet değil. Senin ve Yeditepe elektriğin hakkıdır. Ben sana işin püf noktalarını daha çok anlatacağım. Adamın bankaya faize verdiği milyonları, yastığının altında dolarları vardır ama karşısında gariban tahsildarı görünce ağlamaya başlar. Bir süre sonra kendi de inanır da parasızlığına ve öyle iştenlikle ağlar ki, inan sen Raihan'ın arkasından o kadar ağlamamışsındır. Sonunda inandırırlar adamı, bezdirirler. Sen onların kaşlarını, gözlerini okumaya, çocuklarının suratından gerçeği anlamaya çalışırken, onlar da halinden, tavrından senin ruhunu okuyup parayı hemen versinler mi, verirlerse ne kadarını versinler, vermeyeceklerse hangi yalanı kıvırsınlar, onu hesaplarlar. Bu arka sokaklarda küçük memurların, seyyar satıcıların, garsonların, tezgahtarların ve üniversite öğrencilerinin yaşadığı iki katlı apartmanlarda büyük apartmanlar gibi devamlı kapıcı yoktur artık. Ev sahipleri ve kiracılar mazot ya da kömür masrafı ve kaloriferlerin ne kadar yakılacağı konusunda çoğunlukla birbirleriyle kavgalı oldukları için bu apartmanlarda merkezi ısıtma sistemi çoğu zaman iptal edilmiş olur. Herkes ısınmak için kendi başının çaresine bakar. Çoğunluk elektrikli soba ya da benzeri bir şey kullanmak için kaçak elektriğe ulaşmaya çalışır. Önce bu bilgileri edinecek, meselenin özünü kavrayacaksın. Sonra karşındakine açık vermeyeceksin. Senin çocuksu yüzünden merhametli, yumuşak kalpli biri olduğunu, elektriklerini asla kesmeyeceğini anlarlarsa hiçbir şey vermezler. Ya da bu enflasyonda parayı faize yatırayım, borcumu ne kadar geç versem o kadar kâr diye düşünür. Senin yaşlı ninenin eline sıkıştırdığı 5 kuruşa para demeyen mağrur ve zengin biri olduğunu düşünürlerse de iyi değil. Senin 3 kuruşa tamah eden, her rüşveti alan, fırsatçı biri olduğunu düşünürlerse de. Anlıyor musun? Söyle bakayım bu lokanta nasıl ısınıyor? İyi ısınıyor dedi Mevlüt. Anladık ama neyle ısınıyor? Sobayla mı kaloriferle mi? Kaloriferle. Bakalım öyle mi? Dedim. Mevlüt hemen yakındaki kaloriferin peteklerine elini dokundurup yeterince sıcak olmadığını anladı. Demek ki bir soba var dedi. Nerede soba görebiliyor musun? Göremiyorsun. Çünkü elektrik sobaları var. Elektriğe kaçak bağlantı yaptıkları için ortalık bir yere koymuyorlar. Kaloriferi de azıcık yakıyorlar ki durum hemen fark edilmesin. Giderken göz attım. Elektrik sayaçları yavaş dönüyor. Eminim içeride başka odalar, ocaklar, buzdolapları da bu kaçak elektrikle çalışıyordur. E ne yapacağız diye sordu Mevlüt. Bir soyguna tanık olan çocuk gibi telaşlı. Lokantanın sayıcının numarasını mor sayfalarda bulup Mevlüt'e gösterdim. Yorumu oku bakalım. Sayaç kapının yanındadır diye okudu Mevlüt. Dondurma makinesinin bağlantısı. Demek ki burası yazları dondurma satıyor. İstanbul'da yazları dondurma yapan makinelerin yarısından fazlası kaçak elektrikle çalışır. Bak dürüst memur da şüphelenmiş ama teknik ekipler kaçağı bulamamışlar. Ya da bulmuşlardır da kasada oturan Toraman onların ceplerine birer 10.000'lik koymuştur. Bazı yerlerde kaçak elektriği öyle akıl almaz, öyle gizli bir yerden bağlarlar ki hiç yakalanmayacaklarını sanır, kimseye zırnık koklatmaz, bir hoş geldin bahşişi bile vermezler. Garson, oğlum bir bakar mısın? Bak kalorifer iyi yanmıyor, üşüyoruz. Patrona sorayım dedi garson. Garson hileyi biliyor ya da bilmiyor olabilir diye anlattım Mevlüt'a. Kendini patronun yerine koy. Garson kaçağı biliyorsa ihbar edebilir. Ona kolay işten atamazsın. Tembelliğini, arkadaşlarının bahşişini cebe attığını yüzüne vuramazsın. En iyisi lokantadaki, fabrikadaki bütün sistemi kimse yokken bir gece uzman bir kaçak elektrik tesisatçısına teslim etmektir. Onlar kaçağı bazen öyle bir sanatla gizlerler ki saygı duyarsın adamlara. Bizim işimiz onlarla bir çeşit satranç oynamaktır. Onlar gizler, sen bulursun. Merak etmeyin, ısıtıcıları açtırdım dedi içeriden gelen şişman patron. Gördün mü dedi Mevlüt fısıldayarak, kalorifer bile demedi. Ne yapacağız? Kesecek miyiz elektriğini? Yok oğlum. Ders 2. Kaçağı belirlersin, aklının bir köşesine yazarsın. Ama parasını almak için en uygun zamanı beklersin. Bugün burada acelemiz yok. Ferhat sen kurt olmuşsun. Ama senin gibi bir kuzuya, senin ölçüne, dürüstlüğüne ihtiyacım var diyerek Mevlüt'ü heveslendirdim. Senin içtenliğin, saflığın, şirket için, dünya için en büyük hazine. Evet ama ben bu büyük patronlarla, hilekarlarla baş edemem dedi Mevlüt. Ben daha çok gece kondulara, yoksul mahallelere gideyim. Mevlüt 1996 kışı ve ilkbaharında hem defter defter, mahalle mahalle Ferhat'tan tahsildarlık dersleri aldı, hem de haftada 2-3 gün eski gecekondu mahallelerinin ya da şehrin merkezindeki yoksul sokakların sayaç defterlerini alıp tek başına elektrik kaçaklarının peşine düştü. Şehir merkezleri çürüyordu.
20 yıl önce Beyoğlu'nda garsonluk yaparken barındığı eski sahipsiz viraneler kaçak elektrik cennetleri olmuştu. Hem onu korumak için hem de yerlerden kopartılacak parayı Mevlüt'ün alamayacağını bildiği için Ferhat bu yerlerden uzak durmasını Mevlüt'e öğütledi. Böylece Mevlüt Kurtuluş, Feriköy, Beşiktaş, Şişli, Mecidiyeköy'e bazen de Haliç'in öte yakasına, Efendi Hazretleri'nin mahallelerine, Çarşamba, Gümrük, Edirne Kapı sokaklarına gidip ailelerden, ev kadınlarından eski tarz kibar memurlar gibi para tahsil etti. Boza satarken fazladan bir hediye, bir çift yün çorap ya da bahşiş ya da üstü kalsın diye verilen bir parayı vicdan ve gurur sorunu çıkarmadan alma alışkanlığı zaten vardı. Elektrikleri kesmediği için verilen bir bahşişi verdiği hizmetin bir karşılığı gibi görüyor, cebe indirirken zorlanmıyordu. Bu mahalleleri, bu insanları da tanıyordu. Ama onlar Mevlüt'ü tanımıyor, haftada bir, 15 günde bir kış gecesi sokaklarından geçen bozacıyla borcunu vermezsen kapıyı çalan elektrik tahsildarlarından birinin aynı kişi olduğunu çıkaramıyorlardı. Belki de geceleri boza satan, alan iyi insanlarla elektrik çalan kötü insanlar birbirlerinden tamamen farklı olduğu için. Mevlüt şehir merkezine yakın bir mahallelerde köpeklerin kendisine hazırladıklarını da hissetti. Artık geceleri boza satmayı daha kısa tutuyordu. Oralarda tanıdığı için Kültepe ve Duttepe'ye tahsilde olarak gidemezdi elbette ama diğer tepelere Kuştepe, Harmantepe, Gültepe, Oktepe'ye ve benzeri gelişme gösteren eski gecekondu mahallelerine sayaç defterlerini alıp gitti. Artık buralara gecekondu mahallesi denemezdi. 25 yılda ilk binaların tek katlı biriket yapılarının hepsi yıkılmış. Bu yerler tıpkı Zeytinburnu'nun, Gazi Osman Paşa, Ümraniye gibi şehrin bir parçası olmuştu. 25 yıl önce şehre giden ilk düzenli otobüslerin kalktığı durak da civarda yapılan bir cami, dikilen bir Atatürk heykeli ve çamurlu bir parkın yardımıyla mahallenin merkezi olmuştu. Burada alemin sonsuzluğuna giden ana cadde başlıyordu. Caddenin her iki tarafı 5-6 katlı karanlık beton apartmanlarla kaplıydı. Girişlerinde kebapçılar, bakkallar, bankalar vardı. Buralarda kaçak elektriğe tamah eden ailelerin çok fazla bulamıyordu Mevlüt. Annelerin, çocukların, dedelerin ve bakkalların davranışı merkezdeki orta karar yerlerden farklı değildi. Benzer hileler, benzer yalanlar, benzer saflıklar belki buralarda Mevlüt'tan daha çok korkuyorlardı. Ama onunla daha çok ve iştenlikle ilgileniyorlardı da. Bu yerlerde eski mahallelerdeki gibi çeşit çeşit başlıklı, sarıklı, tuhaf görünüşlü, esrarlı yıkıntı mezar taşlarıyla dolu mezarlıklar yoktu. Tıpkı büyük fabrikalar, askeri kışlalar, hastaneler gibi yüksek beton duvarlarla çevrili, servissiz, ağaçsız, yeni ve modern mezarlıklar bütün bu mahallelerin dışındaydı. Tahsildar, Mevlüt'ü sabahları sokaklarda sinsice takip eden köpekler, mezarlıksız bu mahallelerde geceleri Atatürk heykelinin karşısındaki çamurlu parkta uyuyorlardı. Köpekler en çok Mevlüt'ün iyi niyetlerle gittiği şehrin yeni gecekondu mahallelerinde saldırganlaştılar. Sayaçları yeni bağlanmış, defterleri yeni dosyalanmış sokaklarda Mevlüt mutsuz saatler geçirdi. Şehrin merkezinden, çevre yollarının altından geçen otobüslerle 2 saatte gidilen bu yerlerin çoğunun adını bile yeni duyuyordu. Otobüsten inince Mevlüt şehirler arası yüksek elektrik tellerinden göz göre göre çekilen kaçak hatları ya da otobüs durağının karşısındaki dönercinin çektiği acemi kaçakları iyi niyetlerle görmezlikten geliyordu. Bu mahallelerin bir abileri, bir reisleri olduğunu, gözlendiğini hissediyordu. Kararlı, düzgün, ilkeli haliyle Mevlüt onlara, "Ben yalnızca resmi sayaçlarla meşgulüm," demek istiyordu. "Benden korkacak bir şeyiniz yok." Ama köpekler saldırdı ve Mevlüt korktu. Şehrin kenarlarındaki bu yeni bahçeli evler Mevlüt'ün çocukluğundaki gecekondulardan daha iyi, yeni malzemeyle yapılmıştı. Biriket yerine iyi tuğla, teneke yerine plastik, oluklarda borularda yeni malzeme kullanılmıştı. Bu evler eski gecekondular gibi yeni yapılan odalarla sürekli büyüdüğü için sayaçlar sürekli içeride bir odada kalıyor, bakmak ya da elektriği kesmek için kapıyı çalmak gerekiyordu. Öfkeli köpekler tahsildarı bu noktada sinirlendiriyorlardı. Bazı yeni mahallelerde elektrik küçük meydandaki bir direğe, bir beton kutuya, bir duvara hatta ulu bir çınar ağacına getiriliyor. Sayaçlar evlere değil bu noktaya bağlanıyordu. Mahalleye su dağıtan Osmanlı çeşmelerini andıran bu elektrik merkezleri de ikili üçlü köpek çetelerinin denetimi altındaydı. Bir keresinde bahçeli bir evin taşlığında kara bir köpek Mevlüt'e saldırdı. Mevlüt önceki tahsildarın fişe yazdığı nota bakıp bir köpeğin adını söyledi ama karabaş dinlemedi. Havlayarak geriletti onu.
Bir ay sonra kudurmuş bir bahçe köpeğinden uzun zincirinin boyu yetmediği için son anda kurtuldu. Bu saldırılarda Raiha geliyordu aklına. O yok diye oluyordu bunlar. Aynı mahallede otobüse binmeden önce parkta kucağında çantası oturacak yer ararken hav hav hav diye bir köpek yaklaştı Mevlüt'a. Arkasından ikinci, üçüncü köpekler de sokuluyordu. Çamur rengindeydiler. Uzakta bir hatıra gibi belirsiz kara bir köpek daha mı gördü Mevlüt? Hepsi aynı anda havlamaya başladılar. Tahsildar çantasıyla onları geriletebilir miydi? Hiçbir köpek çetesinden bu kadar korkmamıştı. Mevlüt bir salı akşamı çarşambaya dergaha gitti. Mutfağı boza bıraktı. Efendi Hazretleri her zamankinin tersine canlıydı ve başında o yapışkan kalabalık yoktu. Mevlüt dinlendiğini görünce ilk 27 yıl önce nasıl köpek korkusuna kapıldığını kısaca anlattı. 1969'da satıcılığa ilk başladığı günlerde babası Mevlüt'ü köpek korkusu yüzünden Kasımpaşa'nın arkalarında bir ahşap eve, bir şeyhe götürmüştü. Beyaz sakaklı, koca göbekli o ilk şeyh, Efendi Hazretlerinden çok daha eski tarzdı, köylüydü. Mevlüt'a bir akide şekeri vermiş ve köpeklerin sağır, dilsiz, kör yaratıklar olduğunu söylemişti. Sonra ellerini dua eder gibi açmış, Mevlüt'a da açtırmış ve söylediği sözleri Mevlüt'a sobalı, küçük odasında 9 kere tekrarlatmıştı. Summun, bukmun, umyun, fehum la yerciun. Köpek saldırısına uğrarsa, Mevlüt'ün yapması gereken şey hemen korkuyu unutup bu ayeti 3 kere tekrarlamaktı. Köpekten korkan tıpkı şeytandan, cinden korkan gibi önce onu aklından çıkarmalıydı. Birlikte boza sattıkları günlerde babası oğlunun karanlık sokakta köpek gölgelerini görüp korktuğunu fark edince, "Korkma, korkma, görmemiş gibi yap, korkma," derdi önce. Sonra ayeti oku çabuk diye fısıldardı. Mevlüt aşırı bir dikkatle babasının dediklerini yapmaya çalışır ama ayeti hatırlayamazdı. Babası sinirlenir Mevlüt'ü azarlardı. Mevlüt bu hatıraları anlattıktan sonra Efendi Hazretlerine dikkatle sordu. İnsanın kafasından bir korkuyu, bir düşünceyi, iradesini kullanarak çıkarması mümkün müydü? Mevlüt bir şeyi ne kadar çok unutmaya çalışırsa o şeyin aklına o kadar çok geldiğini artık tecrübeyle biliyordu. Söz gelimi gençliğinde Neriman'ı ne kadar çok unutmak isterse o kadar çok onu takip etmek isterdi. Tami ondan Efendi Hazretlerine bahsetmedi bile. O halde bir şeyi unutmak istemek, unutmaya niyet etmek unutmanın iyi bir yolu değildi. Hatta insanın unutmaya niyet ettiği şey aklına daha çok takılıyordu. Kasımpaşa'daki şeyhe soramadığı bu soruları 27 yıl sonra daha modern bir şeyh olan Çarşamba'daki tekkenin Efendi Hazretlerine cesaretle sorabildiği için mutluydu. Unutmak, müminin kalbinin temizliğine, niyetinin halisane olmasına ve iradesine bağlıdır, dedi Efendi Hazretleri. Mevlüt'ün sorusundan hoşlanmış, sohbetlere layık önemli bir cevap vermişti. Mevlüt cesaretlendi ve çocukluğunda karlı mehtaplı bir gecede sokaklar tıpkı bir sinema perdesi gibi ışıl ışıl beyazken, bir köpek çetesinin bir kediyi bir anda bir arabanın altına nasıl sıkıştırdığını suçluluk duygularıyla anlattı. Mevlüt'le rahmetli babası görmemiş gibi yaparak sessizce yürümüş gitmişler, kedinin son ölümcül haykırışını da duymazlıktan gelmişlerdi. Aradan geçen yıllarda şehir belki de 10 kere büyümüştü. Gerekli dua ve ayetleri unutmasına rağmen 25 yıl köpekler Mevlüt'ü hiç korkutmamışlardı. Ama son 2 yılda Mevlüt onlardan yeniden korkmaya başlamıştı. Onlar da bunu fark ediyor, Mevlüt'ü havlıyor, onu sıkıştırıyorlardı. Acaba ne yapmalıydı? Mesele dua ayet değil, niyettir, dedi Efendi Hazretleri. Bozacı, sen son zamanlarda milletin rahatını kaçıracak bir şey yaptın mı? Yapmadım, dedi Mevlüt. Elektrik tahsil işine bulaştığını söylemedi. Belki yapmışsındır da farkında değilsindir, dedi Efendi Hazretleri. Köpekler bizden olmayanı sezer, anlar. Onlarda bu haslet Allah vergisidir. Bu yüzden Avrupalıları taklit etmek isteyenler köpeklerden korkar. Osmanlı'nın bel kemiği Yeniçerileri katlederek Batılıları bize ezdiren 2. Mahmut, İstanbul'un köpeklerini de katletmiş, öldüremediklerini hayırsız adaya sürgün etmişti. İstanbullular aralarında dilekçe imzalayıp köpeklerini sokaklara geri istediler. Mütareke yıllarında İstanbul işgal altındayken İngilizler, Fransızlar rahat etsin diye köpekler yine katledildi. İstanbul'un güzel halkı köpeklerini yine geri istedi. Bütün bu tecrübeyle artık köpekler kim kendilerine dost, kim düşman derinden sezerler. 30. ayrımın sonu, sayfa 369.